Ayrım 18.
Büchner'in bazı kavimlerde Allah fikrinin olmadığı iddiasına karşı İsmail Fenni, masal kitaplarında en iptidai kavimlerin bile masallara sahip olduklarının görüldüğünü, hatta Kaliforniyalıların bile masallara sahip olduklarını, Hotanto ve Andaman Adası sakinlerinin pek geri kalmış kavimlerin dinlerinin hakiki olduğunu ve bunu inkar edenlerin mutlaka yanılmış olacaklarını bazı antropologların beyan ettiğini söylüyor. Ve dünyanın her tarafında görülen mabetlerin insanda bir yaratıcının varlığını aklen çıkarmanın doğuştan olduğunu ispata kâfidir diyor. Bundan sonra bir vahşinin bile kendine göre bir Allah inancı olduğunu söylüyor. Ve bir Arap'ın Hazreti Ömer'e söylediği şu sözü naklediyor. Deve tersi deveye ve ayak izleri gezilmiş olduğuna delalet eder de, burçları olan gök, dağlar arasında geniş yolları olan yer, Allah'a delalet etmez mi? Büchner'in Allah ve vahiy fikirlerinin Yahudilerden çıkıp Hristiyanlık ve Müslümanlığa geçtiğini iddia etmesine karşı İsmail Fenni, bu iddianın da doğru olmadığını söylüyor. Çünkü diyor, bu fikirlerin Yahudiliğin ortaya çıkışından önce eski Mısır, Hindistan ve Yunanistan'da mevcut olduğu malumdur. Ama bu fikirler muhtelif olup semavi kitapların bildirdiği bir Allah fikrine aykırıdır denilirse cevaben deriz ki, Hazreti Musa'dan önce de peygamberler gelmişler, Allah'ın vahdaniyetini, birliğini insanlara öğretmişlerdir. Bunlara indirilen kitapların bugün elde mevcut nüshaları kalmamış ise de Allah'ın birliği ve ahiret hayatının varlığı hakkındaki hakiki dini inançların hiçbirisinde değişiklik olmayıp yalnız hükümlerin değiştiği İncil, Tevrat ve Kur'an'ın tasdikleriyle sabittir. İ. Fenni adı geçen eser sayfa 565. Son olarak İsmail Fenni Büchner'in Allah hakkındaki sorularına cevap veriyor. Büchner birinci sorusunda Allah'tan plan ve maksadını soruyordu. İsmail Fenni aciz ve miskin bir mahlukun yaratıcısına plan ve maksadını niçin açıkça bildirmediğini sormak cesaretini küstahlıkla vasıflandırıyor. Ve Cenab-ı Hakk'ın insanın haşa ortağı mıdır ki böyle bir sual sormaya selahiyeti olsun? Yaratıcısı ona ancak vazifesini emreder diye cevap veriyor. İ. Fenni adı geçen eser sayfa 457. Büchner ikinci sorusunda Allah'ın ismini semaya yıldızlarla niçin yazmadığını soruyordu. İsmail Fenni'nin cevabı ise şudur. Göz önünde bulunan sonsuz kuvvetin eserleri ve sanatını tesadüfe atfeden basiretsizlerin 4-5 yıldızın bir araya gelip bir isim teşkil etmiş olmasını da tesadüfe yüklemekte tereddüt göstermeyecekleri aşikardır. Onlar delil ve alametlerin her birini görseler yine ona iman etmezler. S.6a.25 ayeti bu inatçı dinsizler hakkında nazil olmuştur. İsmail Fenni'nin üçüncü soruya cevabı, mekan ve şekil tasavvurlarından beri olan Allah'ın zatı dünya gözüyle görülemez. Fakat sıfatlarından olan tecellileri daima irfan ehlinin nazarlarından kaçmaz. Dinsizler bundan tabii ki nasiplerini alamazlar. Onların gözleri vardır, onlarla görmezler. S7A178 ayeti onlar için indirilmiştir. Büchner son sorusunda Allah'ın varlığı hakkında cahilliklere neden son vermediğini öğrenmek istiyordu. İsmail Fenni'nin cevabı ise şöyledir. Cenab-ı Hak mucizelerle desteklenmiş peygamberler gönderip onlar vasıtasıyla bize anlamaktan aciz olduğumuz hakikatleri bildirmiştir. Şu halde Allah'ın bizi cehalette bıraktığını iddia etmek apaçık bir yalandır. Bize hidayet yolunu gösterip insanlığı öğreten ve bu uğurda çok zahmet çektikleri halde bizden bir karşılık beklemeyen peygamberleri yalanlamaya cüret eden dinsizlerin çekecekleri elemler kendi amellerinin cezasıdır. İ. Fenni adı geçen eser sayfa 458. 4. Heykelin Allah anlayışının tenkidi. İsmail Fenni heykelin monist felsefesini tenkit ederken, bu arada Allah telakkisini de ayrıca tenkit etmiştir. Bu tenkitlerden önemli gördüğümüz noktalarını buraya almaktan vazgeçemiyoruz. Bu hususta sözü yine İsmail Fenni'ye bırakıyoruz. Heykel, vahiy imkanını insanlığın üstünde bir kaynaktan bazı bilgilerin alınmasını alay ile karşılıyor. Kendisi gökteki cisimlerde akıl ve fikir kuvveti yönünden, arzda yaşayan insanlardan çok üstün varlıklar bulunması ihtimalini kabul ediyor. Şu halde insanların, alemde kendilerinden üstün bir varlıktan bazı bilgiler almaları niçin imkansız olsun? Bu hususta tahakküm eder, hükmedici bir tavırla söz söylemek ve böyle bir şeyin imkansız olduğunu beyan etmek için hiçbir ilmi sebep yoktur. İ.Fenni adı geçen eser sayfa 647, O.Lodge'dan naklen. Heykel, alemin yaratılışı ve idaresinin Allah kudretiyle olması inancını ilmi tecrübeye aykırı buluyor. Kendisi alemin cevherine Allah adını verdiği halde yaratma kudretini ona vermekten çekinmesi açık bir çelişki değil midir? Heykel, Allah'ın insanı kendi suretinde yaratmış olmasını da tecrübeye aykırı buluyor. Kendisi olgun insanın, ilahi sıfatların toplu bir mertebesi olduğunu bilmiyorsa bile, insandan çıkan fiil ve sıfatları bir kere göz önüne getirmesi lazımdı. Evvela insan kendisinden çok kuvvetli olan hayvanlara hükmediyor. Acaba Cenab-ı Hak bunları onun emrine vermeseydi, bir ata binmeye yahut bir öküz veya mandayı hizmetinde kullanmaya muktedir olunabilir miydi? Bilakis onların arasında hayatını bile korumaya muvaffak olamazdı. Sonra insan hem cinsinden bazılarına hakim oluyor, tabiat kuvvetlerini iradesine tabi kılıyor, türlü keşif ve icraatlarda bulunuyor. Eğer akıl denilen manevi kuvvet kendisine verilmeyip, hayvanlar gibi içgüdüye tabi olarak yaratılsaydı, bunları yapabilir miydi? Şu halde onunla sair hayvanlar arasındaki büyük fark, yalnız zekaca onlara üstün olmasından ibaret olarak göstermek ve onu hayvanlarla eşit tutmak nasıl doğru olur? 4. Ruhun maddi olmadığına dair deliller ve maddeci iddialara cevap. 1. Ruh nedir? İsmail Fenni bu soruya ayeti kerimede, hadiste, İslam ve Garp filozoflarında, alimlerinde cevap bulmaya çalışıyor. Önce, ve sana ruhtan sorarlarsa de ki, ruh Rabbimin emrindedir ve size ilimden az bir şey verilmiştir. Ayetini ele alan İsmail Fenni, bu ayetteki ifadeden, ayetin meali sana ruhtan sorarlar, de ki ruh Rabbimin emrindedir. Zaten size az bir ilimden başkası verilmemiştir. S.17 A.85 İnsanın aklının ruhun hakikatini idrakten aciz oluşunun açıkça anlaşıldığını söylüyor. Fakat alimlerin fikir ve düşüncelerine müracaat etmeyi daha faydalı buluyor ve sözü alimlere bırakıyor. Gazali'ye göre ruh, suyun kaba girmesi, hululü gibi bedene giren bir cisim değildir. İlmin aleme nüfuz etmesi gibi kalp ve beyne nüfuz eden ilinti de olmayıp ruh bir cevherdir. Zira nefsini ve yaratıcısını bilir ve bölünüp parçalanması imkansızdır. Ruh latif, maddi olmayan bir varlıktır. Necmi Kübra'ya göre ruh, Allah'ın emriyle meydana geldiğinden yaratılmıştır. Fakat ölümsüzdür. De ki Rabbinin bir emridir. Ayeti ruhu tarif içindir. Bunun manası ruh emir ve beka alemindendir. Ölümlü alemden değil demektir. Kemalettin Kaşani'ye göre size ilimden az bir şey verilmiştir. Ayeti ruh emir alemindendir. Bunun için sizin kusurlu idrak ve ilminizle onu idrak etmeniz mümkün olmaz. Sizin ilminiz duyular alemine ait bir ilimdir. Bu ise Allah'ın ilminin yanında çok az ve küçük kalır demektir. Hasılı ruh birdir ve emir alemindendir. Yani en evvel ve vasıtasız yaratılmış nurdur. Şekil ve sureti yoktur. Bu külli ruh veya ilahi emirdir ki ona hakikat-ı Muhammediye dahi denir. Yetenek ve kabiliyetlere göre türlü şekillerle şahıslarda tezahür eder. Fakat onun zuhurunun olgunluğa ermesi kamil insana mahsustur. İ.Fenni adı geçen eser sayfa 131. İsmail Fenni İslam alimlerinden sonra batılı alimlerin ruh hakkındaki düşüncelerine müracaat ediyor. Bunlardan bilhassa Pasteur ve Oliver Lodge'un tecrübe ve sözlerine dayanarak hayatın ruh denen tedbirli ve maddi olmayan bir aslı bulunduğunu izaha çalışıyor. Şimdi biz bu hususu burada bırakıp İsmail Fenni'nin ruhun maddi olmadığına dair ileri sürdüğü delilleri görelim. 2. Ruhun maddi ve cismani olmadığına dair felsefi deliller. Spiritüalistler şuur olaylarının aslı ruhtur diye iddia ederler. Materyalistler ise bunları madde ve beynin vazifelerinden ve fiillerinden sayarlar. Materyalistlerin delillerini daha önce görmüştük. Şimdi de spiritüalistlerin delillerini görelim. Ruhun maddi olmadığını ispat için başlıca 4 delil vardır. A. Ruhi hadiselerle fizyolojik hadiseler arasındaki farklardan çıkarılan delil. İnsanda vuku bulan hadiseler psikolojiye göre ikiye ayrılır. Bir kısmı doğrudan doğruya şuur, ruh tarafından hissedilir. Bunlara ruh veya şuur olayları denir. Diğer kısmı ise ruha yabancı kalır. Bunlara da cismani veya fizyolojik olaylar denir. Şimdi bu iki çeşit olayın mahiyetlerini anlayalım. Ruhi olaylar 3 çeşittir. 1- Düşünce ve hatırlama. 2- Duyarlılık yani lezzet ve elem hissi. 3- İrade yani karar sahibi olmak. Ruhi olayları doğrudan doğruya ben, nefsi natıka sözüyle işaret edilen şeye atfederek ben düşünüyorum, ben hissediyorum deriz. Görmek, işitmek, lezzet veya acı duymak gibi hadiseler bedenin bazı kısımlarına ait olması dolayısıyla fizyolojik olaylardan his ve idrak olunmaları itibariyle de ruhi olaylardan sayılırlar. Mesela vücudun bir yerinde çıkan bir çıban bedenin bir yerinin kabarıp iltihaplanmasından ibarettir. Bir diş ağrısında görülen şey o dişin çürümüş olmasıdır. İşte duyu organlarıyla hissolunan bu gibi hadiseler fizyolojiktir. Bir çıban veya çürük dişten acı duyan ruh olduğu için lezzet ve elem ruhi hadiselerdendir. İ.Fenni adı geçen eser sayfa 147. Fakat bazı uzvi hadiselerden nefsi natıka ben ile haberdar olunamaz. Ancak duyularla haberdar olunur. Sindirim gibi. Şimdi de ruhsal olaylarla fizyolojik hadiselerin farklarını görelim. 1. Ruhi olaylar mekan içinde vuku bulmadığından bir yer işgal etmezler ve boyutları olmaz. Fizyolojik olaylar ise bir yer işgal ettiğinden boyutları vardır. Kesinlikle kesilen bir parmakta yaranın eni, boyu ve derinliği vardır. Bunlar milimetre ile ölçülebilir. Fakat bu yaradan hasıl olan elem ruhi bir hadise olmakla onun bir yeri olmadığı gibi boyutları da yoktur. Gerçi şiddet varsa da bu şiddeti ölçülür bir şey değildir. 2. Ruhi olaylar nefsi natıka, ben ile, fizyolojik olaylar ise duyu organları ile hissolunurlar. Bir yara gözle görülür fakat onun elemi nefsi natıka ile duyulur. Ruhi olaylar kimde vuku buluyorsa yalnız onun tarafından duyulduğu halde fizyolojik olaylar başkaları tarafından görülebilir. 3. Ruhsal olaylar mekanik kanunlara irca edilmediği halde fizyolojik hadiseler mekanik kanunlara irca edilebilirler. Zira bir mekan üzerinde vuku bulan her olayın son gerçeği harekettir. Halbuki ruhi olaylarla hareketin mahiyeti arasında hiçbir ilgi yoktur. İşte ruhi olaylarla fizyolojik hadiseler arasındaki bu farklar ruhu maddeden, psikolojiyi diğer ilimlerden tamamen ayırır. B. Ruhun birliğinden çıkarılan delil. Ruhun cevheri birdir. Buradan meydana gelen ruhun bütünlüğü birliği 3 şekilde kendini gösterir. 1. Ruhun bölünmesi imkansızdır. O bir taş parçasının bölünmesi gibi bölünemez. 2. Ruh basittir. Yani beden gibi çeşitli kısımlardan mürekkep değildir. Ruhun muhtelif kuvvetleri varsa da bunlar parçalar olmayıp muhtelif noktalardan bakıldığı zaman arz ettiği faaliyetlerdir. Mesela duyarlılık, hassas olmak, akıl, anlamak itibariyle benden ibarettir. 3. Ruh daima aynı şeydir. Maziye doğru hangi seneye baksam hep aynı beni görürüm. Çocukluğumda mektup yazarken düşünen ben olduğum gibi, ihtiyarlığımda kitap yazarken düşünen yine benim. Bunda hiç şüphe etmem. Bu aynılığın delili hafıza ve mesuliyettir. Hafıza evvelce hissettiğini, duyuları yeniler. Hafızanın bunu yapabilmesi için benin o zamanda mevcut olması icap eder. Sorumluluk da bir ayniliği gösterir. Bir kimse yaptığı bir kabahatten uzun müddet sonra sorguya çekilir ve ben şimdi o adam değilim diyemez. Beden daima değişmekte olduğu halde ruh şahsi ayniliğini kaybetmeyip muhafaza etmektedir. Ruhun fikir ve zevkleri her ne kadar değişirse de kendisi asla değişmez. İ.Fenni adı geçen eser sayfa 149. Benim bütünlüğü şu şekilde de ispat edilmiştir. Şuuru bir takım atomlardan mürekkep kabul etsek bile bunları birleştirecek başka bir şuur bulunmak icap eder. Bunun için basit ve bölünmesi imkansız bir toplanma noktası, bir merkez yani bedenden farklı bir ruh, bir cevher kabul etmek lazımdır. C. Ruhun faaliyetinden çıkarılan delil. Ruh kendi fiillerinin sebebidir, yani bizzat kendisi yapar. Ben kolumu kaldırırım, yürürüm vesaire. Bunlar bana dışarıdan nakledilen bir hareket vasıtası ile değil, içgüdü ile meydana gelir. Bir cisim düşer, onun hareketinin sebebi kendisinde değildir. Arzın merkezindedir, kendisi atıldır. Ruh ise faaliyette harekettedir. Zihni çalışmalar, irade, duyumlar ve arzular onda garip bir şekilde yenilenirler. Ruhun faaliyetleri çeşitlidir. Bazen düşünmeden vuku gelir. Mesela bizi bir şey tehdit edince kolumuzu kaldırırız. Bir sinek yüzümüze atılınca gözlerimizi kaparız. Bu gibi hareketler farkına varmadan bedenimizde vuku gelirler ki hayvan ve bitkilerde bunlara benzer şeyler görülür. Bunun yanında insanın ekseri fiilleri hürriyetinin neticesidir. Hürriyet de bir fikre karar sahibi olmaktan ibarettir. İnsanda bu iktidarın mevcudiyeti insanın sorumluluğu ile sabittir. Halbuki bu hürriyet cisimlerde yoktur. Cisimler yalnız fiil ve tesirleri kabul ve diğerlerine naklederler. Atalet maddenin umumi sıfatıdır. Şu halde ruh hürriyet ve iradeye sahip ve fail olduğu halde madde ve cisimler mihanikiyete tabi olup bir etken değildirler. İ.Fenni adı geçen eser sayfa 150. Ç. Duyum olayından çıkarılan delil. Duyum olayında birbirinden ayrı iki asıl açıkça görülür. Bunlardan biri dışarıdan gelir, diğeri nefiste vuku bulur. Mesela hariçteki bir titreşim hareketi nefsimizde duyumlar meydana getirmektedir. Bu hareketin mahiyeti başka olduğu gibi, hasıl ettiği duyumların mahiyeti de başkadır. Hatta bu aynı hareketin bizim çeşitli organlarımız üzerinde meydana getirdiği tesirler de başkadır. Mesela aynı titreşim hareketi gözlerimizde ışık, kulaklarımızda ses tesiri husule getirmektedir. Elektrik gözde ışık, kulakta ses, dokunma sinirlerinde karıncalanma hasıl eder. Şu halde aynı etken muhtelif tesirler yapmaktadır. Hariçte yalnız bir hareket vardır. Ses, sükut, sıcaklık, soğukluk, aydınlık, karanlık denilen şeyler yoktur. Bunlar yalnız bizim nefsimizde hasıl olur. Nefis olmasa duyumlar yoktur. Duyum hisseden şeyle hissolunan şeyin müşterek fiilidir. Hariçte ve dahilde mevcut olan bu iki şeyi bir saymak ve her ikisini madde ile izah etmek imkansız bir iştir. 3. Maddecilerin itirazlarına cevaplar. İsmail Fenni ruhun cismani olmadığına dair getirdiği bu delillerle materyalistler tarafından yapılan itirazlara ayrı ayrı cevap vermektedir. Bunların mühimlerinden bir kısmı aşağıdadır. 1. Ruhun vahdeti, birliği, bütünlüğü. Aleyhinde deniliyor ki ruh bir üründür. Görülen vahdet bedenin kısımlarının ahenk ve ilişki içinde ortak çalışmalarından ileri gelir. Cevap: düşünen bir ruh olmayınca ahenk ve vahdet olamaz. Gerçi bir takım parçaların toplamından yapay bir şahıs meydana gelirse de bu görünüştedir, hakiki değildir. Çünkü onun kendi şuuru yoktur. Başka başka kısımlar hiçbir zaman bir şuura sahip olamaz. Ben daima ve basit bölünemezdir. İ.Fenni, adı geçen eser sayfa 151. 2. Ruhun ayniliğine karşı deniliyor ki, bedenin parçaları daima değişmekte ise de şekil baki kalmaktadır. Hatta bir yaranın izi bile aynı şekilde kalır. Bu şekilde parçalar arasındaki münasebetin korunması sonucunda bir aynilik hasıl olabilir. Cevap: bu aynilik tamamen görünüştedir, hakiki değildir. Ona şuur verecek ve onu hatırlayacak bir asıl esas yoktur. Çünkü bedenin zerreleri peyderpey yenilendiğinden girenler çıkanları hatırlayamaz. Gerçi unsurlar arasındaki münasebet sürekli kalıyorsa da kendini hatırlayacak bir şey değildir. 3. Ruhun ayniliğine karşı diğer bir itiraz. Bir bilardo topu kendi hareketini diğer topa naklettiği gibi beyinden giden zerrelerde titreşim ve şuurlarını yeni gelenlere naklederler. Aynı titreşimler devam eder ve aynilik sürekli kalır. Cevap: bilardo topu kendi hareketini diğer topa nakletmez, ancak onu da harekete getirir. İkinci topun hareketi yine bir başka harekettir. Hareket bir yerden başka bir yere naklonulabilen maddi bir şey değildir. 4. Beyinde sabit kalan bazı maddeler vardır. Şahsiyet ve aynilik budur. Cevap: sabit kaldığı iddia edilen madde ya olgunlaşmıştır veya olgunlaşmamıştır. Olgunlaşmış ise derhal gıda alacak ve değişecektir. Değilse böyle organik olmayan bir maddenin düşündüğü görülmüş bir şey değildir. Denemez. Zira bu da bir çeşit madde demek olur ki, böyle bir madde materyalistlerce duyumlanmamış olması dolayısıyla varlığı kabul edilmeyen ruha benzer bir şey olmak mecburiyetindedir. 5. Fikirle beyin arasında münasebet ve bağlantı vardır. Cismani olayların manevi olaylara, bilhassa beynin fikir üzerine tesiri açıktır. Önce nerede bir beyin varsa orada bir düşünür ve hiç olmazsa zeki bir hayvan vardır. Her nerede beyin yoksa fikir ve zeka da yoktur. Sonra beyin ne kadar büyük veya küçükse zeka da aynı nispette çok veya azdır. Bunlardan birine tesir eden diğerine de tesir eder. Yaş, hastalık, erkeklik ve dişilik gibi hallerin beyin ve fikre olan tesiri inkar edilemez. Şu halde beyin fikrin sebebidir. Cevap: İki çeşit olay arasındaki ilişki bunlardan birincinin ikinciye sebep olduğu neticesini çıkarmaya müsait değildir. Zihni kuvvetlerin beyindeki yerleri dahi kesin olarak ispat edilememiştir. Beynin çeşitli kısımlarının birçoğu görev için birbirinin yerine geçmektedir. Beynin fikre tesiri bunların yek diğerinden ayrılmalarını icap ettirmez. Zayıflar ihtiyarlar içinde ne kadar zeki ve azimli adamlar ve sağlam bünyelerde ise ne kadar dar fikirli, zayıf iradeli kimseler vardır. İ.Fenni, adı geçen eser sayfa 153. Fikrin mükemmelliği daima beynin şekil, hacim ve ağırlığı ile orantılı olmadığı gibi beyindeki bozukluklar da daima aynı neticeleri doğurmaz. Ruhu beynin fiillerinin ürünü sayanlar, onu dışarıda vücudu olmayan bir sazın kırılıp mahvolmasıyla beraber ortadan kalkan bir ahenge benzetirler. Lakin bunlar sazdaki ahengin olması için mutlaka bir sazendenin, saz çalan, var olması icap ettiğini unutmuşlardır. Halbuki beyin bu saz gibi bir alet olup onu kullanan ruhtur. 6. Esirin hareket ve titreşimlerinin ışığa ve ısıya dönüşmekte olduğu daima görülmektedir. Şu halde fikir beynin bir hareketinden ibaret olabilir. Bir ruh farz etmeye lüzum yoktur.